Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Merhaba, ben Nil.
Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil. Sanırım bende bir tuhaflık var. Korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan, hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir cacık olmaz diyenleri dinlemeden elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı, içimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin. Selam, kendini yaşama cesaretinin 10. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız dört gözle Mayıs'ta gelecek baharı bekliyorum. Genel olarak umutlu ama bir yandan da olasılıkları düşünmekten yorgunum. Çok az kaldı. Umuyorum yarınlar bugünlerden çok daha aydınlık olacak. Bu bölümde açılışı çok fazla uzatmadan 2011'de kaldığımız yerden hikayemi anlatmaya devam etmek istiyorum. Bu bölüm ve sonraki birkaç bölüm hayatımın en kaotik, en çok bocaladığım, bir yandan yaşamaya çalışırken bir yandan da kendimi bulmaya çalıştığım dönemlerini anlatacağım. Şimdilik yorumlamadığım için herkes kendine göre bir şeyler alacaktır diye tahmin ediyorum. Her zamanki gibi sansürlemeden, cımbızlayıp hikaye üstüne hikaye anlatmadan olduğu gibi aktarmaya çalışacağım. Doğru bulduğum, en iyi yolları seçtiğim için değil, yaşandığı için anlatıyorum her şeyi. En baştan bunun altını çizmek isterim. En son dike geçiş sınavı sonuçlarının açıklandığı, toksik ilişkimin 10 küsur aydır iniş çıkışlarla devam ettiği ve hala barda çalıştığım 2011 yazında kalmıştık. Hayatımın en büyük akademik başarısı, barda çalışırken iş arkadaşlarıma çözemediğim matematik sorularını sorduğum, bir yandan ilişki, bir yandan ev hayatını idare etmeye çalıştığım dönemde gelmişti. Sonuçları Çınarcık'ta öğrendikten bir süre sonra İstanbul'a döndüm. Sıra okul seçimindeydi. O zamana kadar nasıl bir puan yapabileceğimi bilmediğimden gidebileceğim okullara bakmamıştım. Tek hayalim bir devlet üniversitesine girebilmekti. Evet, hem okumaya devam etmek ve geleceğe yatırım yapmak istiyordum, hem de 2 yıllık özel üniversitede okurken yaşadığım başarıyla değil parayla okuduğum hissini ve imajını temize çekmek istiyordum. 2 yıllık üniversiteyi de zamanında bitirmiştim. Özgüvensizliklerime, odaklanma sıkıntıma rağmen orada da sınıf arkadaşlarımdan destek almıştım ve kalkmıştım altından. Zamanla kendimi daha çok anlayıp ihtiyaçlarıma uygun yöntemler geliştirdikçe aile hayatından, bitmeyen gerginliklerden sıyrılıp çalışarak, iyi kötü keyif alarak yapabileceğim şeyler buldukça birkaç şeyi bir arada idare edebilir hale gelmiştim. Çocukluğumdan beri ömrüm hayal ederek, tasarlayarak, deneyerek, bazı şeyleri başararak, bazen de başarısız olarak geçmişti. Dağınık zihnim çocukken içinde bulunduğum ortamda bir tek kitap okumaktan keyif almış, ona odaklanabilmişti. Okumaktan keyif almak sayesinde okuduğumu anlamak erken yaşlarda kolaylaşmıştı. Dersi derste dinleyemesem de en azından üniversitedeyken arkadaşlarımdan notlar alıp son dakika özetlerin özetlerini çıkartıp evin içinde voltalar atarken sesli okuyarak çalışıp sınavları verebildiğimi keşfetmiştim. Mantık yürütebiliyordum. Ders konusu ilgisini çekmediğinde dinlemeye sabrı olmayan, dershaneye kaydolup derslere girmeyen biri olarak DGS'den hemen hemen istediğim her okula girebilecek puanı da böyle yapmıştım. Bir de sınır nedir, engel nedir bilmiyordum. Hayatta her kapı bir şekilde açılmayı bekliyordu bana göre. Ne kadar zorlansam da istediğim şeyler için yapamam değil de nasıl yaparım diye düşünüp yer yer kendi sınırlarıma tosluyordum. Konservatuvar sınavları gibi mesela. Bugün bile zihnim çok dağınık olduğu, düşünceden düşünceye atlayıp ana fikirden uzaklaştığım için metin yazmadan, konuşarak podcast bile kaydedemiyorum. Bunlar hala üstesinden gelip kendimi geliştirmem, hacklemenin yolunu bulmam gereken konular. Neyse, işte o dönemde ben bunu yapamıyorum dediğim bir şeyi yapıp 21'imde matematik öğrenip sınavda derece yapmış olmak büyük olaydı benim için. Sıra okul seçimine geldiğinde yine derin araştırmalar yapmaya sabrım olmadığından genel olarak ne istediğimi değerlendirip ulaşımı kolay, gitmekten keyif alacağım iyi semtlerden birinde olan köklü okullara bakmaya karar verdim. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi yıldız gibi parlıyordu önümde. Boğaz kenarında Fransızca öğrenerek okumak, mezun olduğumda iyi yerlerde iş bulma hayali çok güzeldi. Kesin olmasa da yerleşme ihtimalim vardı ama hem önceki üniversitede gördüğüm derslerin bazılarından muaf olup erken mezun olmam hem de Fransızca öğrenip hazırlığı atlamam zordu. Benim hem okurken çalışmaya devam edebilmem hem de okulu bitirip bir an önce iş hayatına atılabilmem gerekiyordu. Annemle balkonda oturup tercihlerden konuştuğumuzu hatırlıyorum. İstanbul Üniversitesi eski bir okul, orayı mı yazsan demişti ama Beyazıt'a gitme fikrini sevmemiştim. Galatasaray'a muafiyet ve Fransızca hakkında bilgi almaya gittim sonrasında. Okulun güzelliği büyüledi beni ama tahmin ettiğim gibi hem ders muafiyetleri diğer okullara göre daha sınırlı olacaktı hem de Fransızcayı yeterince öğrenip hazırlığı geçmek zaman alabilirdi. Böylece elendi Galatasaray. Kaldı geriye Marmara'nın o dönem Haydarpaşa'da tarihi bir binada olan Güzel Sanatlar Fakültesi ve yine Marmara'nın Nişantaşı kampüsünde bulunan İletişim Fakültesi. En çok Güzel Sanatlar Fakültesini istiyordum. 2 yıllık okula girmeden önce bu bölümden mezun olunca şöyle iş bulursunuz, böyle kapılar açılır gibi sözlerin çok da gerçekçi olmadığını mezun olduktan sonra iş bulamayarak tecrübe etmiştim. Okuldan çok o okuldan mezun olma etiketini okul ortamında ve çevresinde öğrenebileceklerimi önemsiyordum. Böylece ilk tercihim Marmara Güzel Sanatlar Sinema, ikinci tercihim de Marmara İletişim'in Radyo Televizyon Sinema bölümü oldu ve ben ikinci tercihime yerleştim. Galatasaray'ı yazsam oraya da yerleşemezmişim muhtemelen, o yüzden hiç aklımda kalmadı. Okul harçları henüz kalkmadığından dönem başlarında harç yatırmamız gerekiyordu. Hem çalıştığım hem de gelecekte ayağıma dolanıp özgürlüğümü kısıtlayacak şekilde borçlanmak istemediğim için öğrenim kredisine başvurmadım. Kısmen İngilizce olan bir bölüm kazandığımdan ilk yıl hazırlık varmış, bir de hazırlık atlama sınavı. Kayıtta bahsetmedikleri için kaçırmışım. Sınav tekrarlansın diye dilekçe vermek için öğrenci işlerine gittiğim gün benim gibi dilekçe vermeye gelen bir çocukla arkadaş oldum orada. Kayseri'den gelmişti. Siyasi görüşlerimiz birbirine hiç uymuyordu. Kendisiyle benzer görüşten öğrenciler için ücretsiz tahsis edilen bir evde kalıyordu. Ama arkadaşlığımıza engel olmadı bu durum. Hazırlık atlama sınavı tekrarlandı. İkimiz de geçtik. Sıra ders seçimine geldiğinde bir gün okula gidip danışman hocamla görüşmem gerekiyordu. Üniversite kesinleştiğinden beri aramızın iyice limoni olduğu, sürekli kavga halinde olduğumuz erkek arkadaşım danışman hocamın adını öğrenip soruşturmuş. Çok çapkındır demişler hoca için. Ben götüreyim seni okula dedi. Birlikte gittik. Ders seçimi uzun sürdü. Çıktığımda bahçede küplere binmişti o kadar saat ne yaptınız diye. Hayatımda ilk defa gördüğüm danışman hocamla ders seçtik. Ne yapmış olabiliriz dememle kavgaya tutuştuk okulun bahçesinde. Dengesiz davranışlarına rağmen hala beni sevdiğini düşünüyor. Sürekli sorgulasam da bir gün yoluna girer, onu sevdiğimi anlar diye umuyor, uzaklaşamıyordum. O beni ne kadar iterse o kadar yanında olmak istiyordum. Üstelik gece evde kalmadığım zamanlar hala problem olmaya devam ediyordu. Evden ona gitmek için çıkacağım bir gün annem, "Sen de ne kadar şey meraklısıymışsın" gibi bir cümle kurup dumura uğratmıştı beni. Bu muydu yani birini sevmekten, o kişiyle zaman geçirme isteğinden anladığı? Bir annenin bilmesi gerektiğini düşündüğüm kadarını, nerede, kimlerle olduğumu, neler yaptığımı o sormasa da anlatıyordum. Ama bunu yüz göz olacak seviyede yapmadım hiç. Evet, ilişki beni üzüyordu ama henüz kopartıp atabilecek halde değildim ve kimseye zarar vermediğim müddetçe makul seviyede bir özgürlükle yaşamaya devam etmek istiyordum. Henüz ne madden ne manen bir ev kurabilecek imkanım yoktu ki zaten evde olmadığım zamanlarda da her şey yolunda mı değil mi diye düşünüyordum. Aklım onlarda kalıyordu. Okul başladı. Çalışmaya devam ettiğimden ilk haftalarda derslere pek giremedim. Bir yandan alternatif, okula çok engel olmayacak, beni hayatta bir adım ileriye taşıyacak bir iş bakıyordum. Okula gittiğim birkaç günde Kayserili arkadaşım yeni bir arkadaş edinmişti. Görüşleri ve tarzı bana daha yakın olan bu çocukla da arkadaş oldum. O da DGS ile geldiğinden muafiyet sürecindeydi benim gibi. O süreci de ondan aldığım bilgilerle idare etme şansım oldu böylece. Giremediğim derslerin notlarını da onlardan alıyordum. Ben derslere girme niyetiyle evden çıktığım zamanlarda da ya vesait saatlerini tutturamadığımdan, ya yanlış metro durağında indiğimden, ya da yanlış metro çıkışından çıktığımdan ve bir türlü öğrenemediğimden derslere geç kalıyordum. Küçük yıldan Nişantaşı'na gitmek sandığım kadar kolay olmuyordu. Okula çoğu zaman sırf bu iki arkadaşımı görmeye gidiyor, dersleri onlar aracılığıyla takip ediyordum. Söz konusu sorumluluklar olduğunda istenenleri ilk söylendiği anda anlayamadığım için ya ekstra açıklamaya ya da bana anladıklarını aktarabilecek bir aracıya ihtiyaç duyduğumu fark ettim sonraları. Kulağımla duyduğum bazı şeylerin bile Böyle mi demek istediler diyerek güvendiğim birileri tarafından onaylanmasına ihtiyaç duyabiliyordum. Üzerine konuşup onayını almadığım şeyleri aklımda tutup içselleştiremediğim için havada kalıyor, ne yapacağımı bilemediğimden kafa karışıklığı ve iç sıkıntısıyla kördüğüm oluyordum. O yüzden okula başlar başlamaz edindiğim bu iki arkadaş gerçekten büyük bir şanstı benim için. Sonra hayatıma bir tesadüfler zinciri eşliğinde yepyeni bir arkadaş girdi. Önceki bölümlerde lisedeyken İTİ Sözlük'te yazdığımdan bahsetmiştim. O dönem kuzenim denk gelince onun da hoşuna gitmiş, o da kaydolmuştu. Zaman içinde oradan arkadaşlar edindi kendine. O arkadaşlarından biri Ankara'dan İstanbul'a geldiğinde hep birlikte buluştuk. Laf arasında iş arayışımdan bahsettim. Moda'da yaşayan, kitap düzeltmeni bir arkadaşım var. Belki o sana yardımcı olabilir deyip tanışmamız için aracılık etti. Kitap düzeltmeni olan arkadaşına bir isim verelim. Adı Peri olsun. Peri beni tanışmak için evine çağırdı diye hatırlıyorum. Dostane, ayakları yere basan, sıcacık bir kadınla karşılaştım orada. Yakın zamanda erkek arkadaşından ayrılıp Moda'nın en güzel yerlerinden birinde oturan bir arkadaşının yanına taşınmıştı. Büyük yayın evleri için kitap düzeltmenliği yapıyordu. Felsefe mezunuydu. Tane tane ve düşünerek konuşuyordu. Anlatılanı ilgiyle dinliyordu. Tanıdığım hiç kimseye benzemiyordu. Benden de birkaç yaş büyüktü. Ev arkadaşı da mesleğe yeni başlamış bir konuşma terapistiydi. O da sanatla ilgilenen, kendini geliştirmeye çalışan, işinde gücünde tatlı bir kadındı. Gittiğim yerlerde acaba isteniyor muyum yoksa fazlalık mıyım diye düşünmeye alışıkken bu iki insan beni kabul etmiş gibi hissediyordum. Peri'nin eleştirel bir insan olmasının yanında insanları arazlarıyla da kabul ettiğini hissediyordum. Dağınık zihnime, koşturmayla geçen hayatıma, hırçın ve dalgalı insanlarla yaşadığım kaotik ilişkilere panzehir gibi oldu bu tanışıklık. Peri bana tanıdığı bir yayın evinden iş ayarladı. Kalkıp görüşmeye gittim Sirkeci civarındaki yayın evine. Daha önce de türlü yerlerde, türlü pasajlara, binalara girmiştim işler ararken. Bu da onlardan biri olacak, işe alamayacağım muhtemelen diye düşünüyordum. Sonuçta okumayı sevsem de dil bilgisi kurallarına kitap düzeltmenliği yapacak kadar hakim değildim. Deneyimim yoktu, kimseden öğrenmemiştim. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Bana düzeltmem için ilk kitabı verdiler o gün. Kore Savaşı'nda savaşan bir Türk askerinin anılarını anlattığı bir kitaptı bu. Yazarı profesyonel bir yazar olmadığı için hatalarla doluydu. Mükemmel hale getiremesem de daha az hatalı hale gelmesini sağladım diye tahmin ediyorum. Ama düzeltmenlik işi inanılmaz bir sabır ve dikkat gerektiriyordu. Benim düşünceden düşünceye atlayan zihnimi düzeltme işine odaklamam, oturduğum yerde sabit kalmam imkansız gibiydi. Bir yandan barda çalışıyor, bir yandan ilk vizelerin telaşını düşünüyor, bir yandan da dövme stüdyosunda bir köşede oturup kitabı düzeltip gidip paramı almak için çabalıyordum. Bir haftalık bir uğraşın ardından kitabı teslim etmeye gittiğimde hemen hemen barda çalışırken 8 saatte kazandığıma denk bir ödemenin yanında düzeltmek için ikinci kitabı aldım. Biraz daha bilgili ve hakim olursam daha az sıkılırım belki diye Peri'den düzeltmenlik için öneriler istedim. Anlattı, sözlükler, kaynaklar önerdi ama daha o anlatırken uçup gitti hepsi aklımdan. İkinci kitap bu yayın evi için düzelttiğim son kitap oldu. Şansımı bir de Moda'da yayınladığı kitapları özenle seçen, daha popüler olan bir yayın evinde denemek istedim. Görüşmeye gittim. Bana bir deneme işi verdiler ama artık ne kadar yapamadıysam geri dönmediler. Düzeltmenlik kariyerim böylece başlar başlamaz bitmiş oldu. Barda saatlerce ayakta çalışmayı, insanların geleceği yok bu da meslek mi dedikleri o işten ayrılmayı, hayatta bir adım daha ileri gitmeyi istiyordum en çok. Kabul gördüğümü hissetmediğim, hep hata yapmanın beklenildiğini, yaptıklarımın bir türlü yeterli gelmediğini hissettiğim, üstüne bir de sevilmediğim dışarıdan da anlaşılıyor diye düşündüğüm için herkes tarafından saygıyla kabul görecek bir işi iyi yaparsam insanların sevgilerini ve saygılarını kazanırım, en olmadı başardıklarımın arkasına saklanırım diye düşünüyordum. Bakın ben sizin düşündüğünüz kişi değil. Yetenekleri olan, onları kullanabilen, saygı duyulacak biriyim. Beni görün, beni kabul edin diye gizli gizli haykırmak istiyordum başardıklarım aracılığıyla. Dönelim çatırdayan ilişkime. Sürekli sorunların çıktığı, kendimi dışlanmış hissettiğim ama ayrılmamakta da ısrar ettiğim, yüreğim ağzımda geçirdiğim bir dönem bu. Şöyle bir anı var aklımda. Beni beğensin diye ne yapacağımı şaşırdığımdan bir gün topuklu bot giyip gittim yanına. Akşam dışarıda bir şeyler içtikten sonra elimize kokoreç alıp stüdyoya çıktık ve içeri girdiğimiz an sen zaten dikkat çekiyorsun, herkes sana bakıyor, bir de topuklu giyip neden daha fazla dikkat çekiyorsun, zaten günün birinde ünlü olacaksın diye delirip elindeki ekmeği köpeğin mama tabağına fırlattı sinirle. Beni kafasında kurduğu gelecek ihtimallerinden kıskanır olmuştu. İletişim fakültesinde okuyordum sadece. Ünlü olmam için hiçbir sebep yoktu. O aralar kavga ettikten sonra kapıyı çekip çıkıyor, pişman olup aramasını bekliyordum. Aramıyordu, bekleyip bekleyip kendim dönüyordum yanına. Bir de doktora gitmeden kendi kendine antidepresan kullanmaya başladı o dönem. Ona da karşı çıkıyordum. Şimdi dönüp bakınca o zamanlar yaşadığı buhranı anlamadığımı düşünüyorum. Alan tanırsam gider ve ilişkimiz biter korkusundan bırakamıyordum. Kendimi ona o kadar yakın hissediyordum ki onu benden ayrı bir insan olarak bile düşünemiyordum. Onun da öyle hissettiğini düşünüyordum üstelik. Bu dönem her şeyi sayfalarca yazarak sorgulamışım. Birkaç gün üst üste konuşmadığımız zamanlar olmuş. Sonrasında o beni aramış. Devam etmemeyi düşünmüş, yapamamışım. Mesafe koymuş, sonra koyduğu mesafeleri kendi kaldırmış. Ben o ara o kafayla vizelere girip çıkmışım. İlk vizeler berbat geçmiş. Bunlar olurken fiziksel olarak da birbirimize zarar verdiğimizi, her tarafın morluk içinde periye gittiğimi, onunla konuştuğumu hatırlıyorum. Hayatıma girdiği andan beri zor günlerimde yanımda oluyordu peri. Aralık ayına geldiğimizde iş bulamamanın ve yerimde saydığımı hissetmenin verdiği buhranla çalıştığım barın yöneticilerinden birine şef olmak istediğimi söylemişim. Hayatım rayından çıkar gibi hissettiğim bu dönemde okulu ikinci plana alacaksam değsin bari diye düşünüp şeflikten kazandığım paralarla ileride ehliyetimi alınca araba alırım ya da Erasmus'a gitme şansım olur belki diye düşünmüşüm. Ne bu konuşmayı ne de gelen yanıtı hatırlıyorum ama yanıt olumsuz olmasa şef olarak devam ederdim. Bense dolu dolu 2 seneyi tamamlamanın ardından işten ayrılmışım. Barda çalıştığım o 2 seneyi, mekanları ve yaşadıklarımı hep Nil olduğum kara parçaları olarak adlandırdım içimde. İsim konusundan önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Ailem bana Gizem diye hitap ediyordu. Okula başladığımda Nil dediler ve Nil'den lakaplar üretip dalga geçtiler yıllarca. Liseye başlarken açtığım temiz sayfada Gizem desinler istedim. Öyle oldu. İlk üniversitede Nil Gizem ya da Gizem demeyi tercih etti arkadaşlarım. Ta ki okul bitip de barda çalışmaya başlayana kadar. İlk defa dürüst olarak sordum kendime, senin adın ne, sen kimi seçiyorsun diye ve Nil'i kucaklamaya, Nil'i yaratıp Nil'i yaşatmaya karar verdim. Kendi parasını kazanan, özgürlüğünün peşinden koşan, arazlarından utanmak yerine onlarla yaşamayı, iyi taraflarını da görmeyi öğrenen, hata yapmaktan, ölümüne korkmak yerine hata da yapabilecek, sahip çıkacağım biriydi Nil. Annemin, babamın, akrabalarımın tanıyıp bildiği, kendi algılarıyla yarattığı Gizem değildim. O kırılmış, sahip çıkılmamış, aşağılanmış çocuğu görmezden gelmeyi, yokmuş gibi davranmayı seçmiştim. O yılı erkek arkadaşımla her zaman gittiğimiz barda bitirip berbat bir akşam geçirdik. Sevilmediğimi, istenmediğimi, dışlandığımı, artık bitişe doğru yol aldığımızı bilerek girdim 2012'ye. 7 Ocak'ta acı içinde evde otururken önce lisede bir müddet flört ettiğim, bana değer verdiğini hissettiğim bir arkadaşımın hediye ettiği, yıllardır odamda duran şarabı açtım ve ilk üniversite zamanı uğruna bir sene gözyaşı döktüğüm eski erkek arkadaşımı aradım. Konuştuk. Bana sevilebildiğimi, sevilmeye layık olduğumu hatırlatacak birinin hediye ettiği şarabı içip bir diğerinin sesini duyarak güç mü toplamak istedim bilmiyorum. Belki de bu ilişki öncesinde olduğum kişiyi hatırlamak istedim. Muhtemelen hepsi ve daha birçok şey.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Onunla konuşmak iyi geldi. Sonraki 10 gün içinde erkek arkadaşım, pasaport çıkarttım Amsterdam'a gideceğim. Yok şaka yaptım gitmeyeceğim. Sensiz gider miyim? Galiba askere gideceğim. Hayır vazgeçtim gibi bir gündemle yaşarken, nadiren konuşup görüşürken ve ben bilgisayar başında acaba Facebook'ta bir şey paylaşacak mı, ilişki durumunu bozacak mı diye kendimi yerken önce mail hesaplarının şifrelerini değiştirdi. Sonra da Facebook'ta ilişki durumunu dışarıdan görünmez hale getirdi. 17 Ocak akşamı karalar bağlamış vaziyette evde otururken şifresini değiştirmiş mi diye Facebook hesabına bakmaya karar verdim ve açar açmaz karşıma benim de tanıdığım trans bir seks işçisi olan müşterisinden "Dün akşam çok eğlendim canım" benzeri bir mesaj düştü. Kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Hemen aradım diye hatırlıyorum. "Dün akşam bir şey yapmadım demiştin. Ne yaptınız bana anlatır mısın?" diye sorduğumu, onun da yanıtlamaya hiç gönlünün olmadığını hatırlıyorum. Aldattığını düşünmemiş, konduramamıştım ama emin de değildim. Telefonu kapattım, derhal ortadan yok olma ihtiyacıyla kendi Facebook hesabımı dondurup ertesi sabah durup kendime gelebilmek için Çınarcağa kuzenimin yanına gittim. O kadar zaman tatsızlıklarla uzadıktan sonra bir anda bitmişti ilişkimiz. Kendimi kirlenmiş, yorgun, berbat hissediyordum. Kuzenimle ilk yaptığımız şey hamama gitmek oldu. 16 ay süren ilişkiyi çitleyerek çıkartmaya çalıştım üstümden. Ben kendimle uğraşırken eski erkek arkadaşım herkese benim onu aldattığımı, o yüzden ayrıldığımızı söylemiş. arkadaşlarına benimle görüşmemelerini tembihlemiş. Çoğu benimle konuşmaya devam ettiklerinden biliyordum. İnanmamışlardı ama bir de böyle bir iftira kalmıştı o hikayeden geriye. Çınarcık'ta 10 gün kadar kalıp İstanbul'a döndükten sonra ilk üniversitedeki erkek arkadaşımla görüştük birkaç kez. Atılabilecek en yanlış adımlardan biriydi herhalde. Eskiden tanıyıp sevdiğim, güvendiğim birinin sıcaklığını hissetmek, onu neden sevdiğimi, sonra bu toksik ilişkide neden bu kadar ısrar ettiğimi anlamak istedim. Ama tekrar sevgili olmak gibi bir niyetim yoktu. O ara Peri ve ev arkadaşıyla tanıştılar. Başka bir arkadaşımın doğum gününe geldi. Birkaç kez dışarı çıktık. En sonunda bir telefon konuşmasında sevgili olmak istemediğimi söylediğimde bana sakın bir daha karşıma çıkma diyerek noktaladı görüşmelerimizi. Kendi yarımı iyileştirmeye çalışırken hiç hak etmeyen birinde yara açmış oldum böylece. Artık ne bir işim vardı ne de erkek arkadaşım. Ailemden harçlık almaya başladığım bir döneme girmiştim. Okula gidip eve dönüyor, ya evde yattığım yerde Ruhi'ye sarılıp dizi izliyor, zaman zaman Peri'yi görüyordum. O zamana kadar ne televizyon ne de dizi izleme alışkanlığım oluşmamıştı. Hem ilgim yoktu çok hem de zamanım. İnternetten True Blood, Dexter, Lost, Big Bang Theory gibi ünlü Amerikan dizilerini izlemek, bir yandan İngilizcemi geliştirirken bir yandan dünyadan kopup hayaller kurmama aracılık eden şeyler izleme hoşuma gitmişti. O ara Türkiye'de üniversite okuyan bir çocuğun okul için hazırladığı bir proje Hollywood tarafından keşfedilmiş, bayağı olay olmuştu. Başka bir üniversitenin iletişim fakültesinde okuyan bu çocuğu Facebook'tan bulup ekledim. Konuşmaya başladık. Yeni projeleri olacaktı. Sektör içinde iş bulmama yardımı olur, fikir verir belki diye düşünüyordum. Haklı da çıktım. Bir asistana ihtiyacı vardı. Görüşüp konuşmaya karar verdik bir gün ve Beşiktaş'ta buluştuk. Olursa harika olacaktı. Sinema konusunda gelecek vadeden, Hollywood tarafından fark edilmiş bir yaşıtımın yakınında olarak çok şey öğrenecektim. Ben ne kadar konuyu asistanlığa getirmeye çalışsam da bir türlü net bir şey çıkmadı ağzından diye hatırlıyorum. Yüz yüze görüştüğümüzde flörtöz davranmamış olsa da sonraki günlerde mesajları flörtöz bir hal almaya başladı. Karşılık vermeyince de koptu gitti diyaloğumuz. Gerçekten bir asistana ihtiyacı var mıydı? Yoksa görüşmek için bahane miydi? Elde ettiği başarıyı kız tavlamak için mi kullanmak istemişti bilmiyorum. Çaldığım bir kapıdan daha elim boş ayrılmıştım. Şimdi geriye dönüp baktığımda derleyip toparlayıp anlatmaya çalıştığımda bile yoruluyorum. Ama o günler gençliğin verdiği enerji ve bu hayatta kendime bir yer edinme hevesiyle hiç durmadan çözümler üretmeye çalışarak geçti. Yoruldum artık, devam etmek istemiyorum deyip bırakmak bir alternatif değildi. 22 yaşına girmek üzereydim ve ne olursa olsun bazı şeyleri değiştirmeye kararlıydım. Mart ayına geldiğimizde üniversite gruplarından birinde moda fotoğrafçılığı yapan ve portfolyosu için model arayan bir arkadaşından bahsetmişti biri. Hem güzel fotoğraflarım olur, hem kameraya poz verebiliyor muyum onu görürüm, hem de yeni bir insan tanırım diyerek iletişim kurdum çocukla. Ayrılık sonrasında biraz kilo vermiş, kalkül kestirmiştim. Ama özgüvenim yerlerdeydi hala. Kabul eder mi etmez mi derken kabul etmekle kalmadı, daha ne oluyoruz diyemeden neredeyse tanışır tanışmaz bir love bombingin içinde buldum kendimi. Boylu poslu, etrafında bir sürü güzel kız olan bu çocuk nasıl olduysa benimle aşırı ilgilenmiş, hayatının aşkıyla karşılaşmış gibi davranmıştı. Birkaç gün içinde ilanı paylaşan arkadaşının da olduğu bir çekim yaptık Osmanlı'dan kalma kasırlardan birinde. Ne kadar gerilsem, kendimi diğer kızın yanında bir dev gibi hissetsem de yönlendirmeler sayesinde güzel fotoğraflar çıkmıştı ortaya. Bu güzeldi ama henüz tanışma aşamasında karga tulumba sevgilisi olmuştum birinin. Beni doğru dürüst tanımadan bu kadar yüceltmesi, gelecekten bahsetmesi tuhaf gelmişti. Kesip atmadan zaman verip tanımaya, anlamaya çalışmaya karar verdim. Bir de o dönem arada modellik yapıyordu diye hatırlıyorum. Meşhur İtalyan erkekleriyle çekilen bisküvi reklamlarından fırlamış gibi fotoğrafları vardı. Zaten yakışıklı çocuktu ama fotoğraflarda olduğundan kat kat yakışıklı görünüyordu. İlişkimizi Facebook üstünden de apar topar cümle aleme ilan ettiğimizi, ardından mesaj kutuma mesaj yağdığını hatırlıyorum. O dönem hayallerini ve yapmak istediklerini dinledikçe onu dinleyip destek olacak, güvenebileceği birine ihtiyacı olduğunu düşünmüştüm. O kişinin ben olup olmadığımdan emin değildim. Kağıt üstünde sevgili olsak da kendimi ona yakın hissetmiyor, arkadaş olarak görmeye devam ediyordum. Kendimle derdim bitmezken bana benzeyen savaşlar veren biriyle olma fikri cazip gelmiyordu. Fotoğraf çekimlerinden birkaç gün sonrası doğum günümdü. O zamana kadar hiçbir doğum günümde özel bir kutlama yapmamıştım ama geçmişten sıyrılmaya çalışarak gireceğim 22. yaşımı o zamana kadar hayatıma giren, arkadaşım olan herkesi Kadıköy'de bir bara davet ederek kutlamaya karar verdim. Kendimi sevilen, yalnız olmayan, değer verilen biri gibi hissetmek istedim. Liseden, ilk üniversiteden, çalıştığım bardan, dışarıdan ne kadar arkadaşım, yanında görmek istediğim kim var kim yok çağırdım. Annemi, babamı ve kardeşimi de davet ettim. En azından yapılan kutlamanın başında yanımda olsunlar. Onlar o akşam gelen 20 küsur arkadaşımı, arkadaşlarım da yanımda olan ailemi görsünler istedim. Arkadaşlarımın bir kısmı ailemin geldiğini görünce dalga geçtiler. Hamburgercide doğum günü kutlayan çocuk gibi anneni babanı da çağırmışsın diye. Umursamadım. Annem, babam, kardeşim çok kısa süre kaldılar. Bir şey içmediler diye hatırlıyorum. Babam kimseyle konuşmadı neredeyse. Yüzü beş karıştı. Hoşuna gitmeyen şeyin ne olduğunu hiç bilmiyorum. İçim ezilse de en azından geldiler diye, beni tanıyan herkes birbirini gördü, tanıştı diye mutluydum. Herkese arkam sağlam, seviliyorum. Aileme ise ortak çaresizliği ve acıları paylaşmadığım için suçluluk hissetmek yerine çiçek açmak istiyorum. Ve bundan suçluluk duymuyorum. Beni böyle kabul edin demek istemiştim belki de. Ben artık dert, acı, sorun ve sorumluluklardan başka şeyler de paylaşabilmek ve hissedebilmek istiyordum. Ailemin beni sevmediği, değer vermediği, umursamadığı gibi düşüncelerim yoktu bu arada. Anlaşılmadığımı, fikir ayrılıkları yaşadığımızı, onların ideal olarak gördüklerinden farklı yollarda olduğunu gösterebileceğimi düşünüyordum. Görürlerse benim adıma mutlu olacaklarından emindim içten içe. Sevginin, ilginin, değer vermenin temel ve yaşamsal ihtiyaçları karşılamaktan ibaret olmadığını bilmiyordum. Kendimi değersiz hissetmekten, dışarıdan sürekli onay almaya çalışmaktan yorulmuş, tek seferde onaylanmak için herkesi bir araya toplamıştım. Sevdiğim insanları bir araya toplama cesaretini göstermek, gelmezler mi acaba diye düşünmeden davet edebilmiş olmak bile büyük başarıydı benim için. Gabor Mate, Dağınık Zihinler kitabında insanların psikolojik güvenlerinin ne pahasına olursa olsun suçluluk duygusundan kaçınmada değil, bununla yaşamayı öğrenmede yattığını anlamaları bazen zordur der. Henüz aydınlanmamıştım. El yordamıyla yolumu bulmaya çalışıyordum. Planlayarak kutladığım ilk ve son doğum günümdü bu. Çok iyi geldi o dönem bana. Ama hiç beklemediğim bir şey oldu. Bir arkadaşıma, barda birlikte çalıştığım denizcilerden birine ilgi duyar gibi oldum o akşam. İki gün sonrasında gemiye gidecek ortak bir arkadaşımızın vedasında tekrar karşılaştığımızda emin oldum duyduğum heyecandan. Fotoğrafçıdan ayrıldım. Arkadaşla başlayıp arkadaşla bitmişti. Onun da bana karşı bir şey hissettiğini sanmıyorum o zamanlar zaten. Aradan geçen yıllarda hayallerini gerçekleştirdi. Bilinen ve aranan bir moda fotoğrafçısı oldu. Yıllar içinde ya bir ya iki kez görüştük, bir yerden sonra tamamen koptu diyalogumuz. Denizciye dönecek olursak, toksik ilişkimde olduğu gibi o da ikizler burcuydu. Boylu poslu, popüler bir çocuktu. Beni heyecanla hayata bağlamaya aracı olacak birini bulmuş, platonikliğe geri dönmüştüm. Bir hamle yapmazsam yakın zamanda bir daha görüşmemiz için bir neden yoktu ortada. Kendi kendime gelin güvey oluyor, hiç yoktan heyecan yaratıyordum. Sonraki karşılaşmamızda daha zayıf, daha güzel ve daha özgüvenli olmayı ve beğenilmeyi hayal ediyordum. Altı boş değildi bu arada. Anlattıklarına, sohbetine de ilgi duyuyordum. Hiçbir zaman çok yakın olmasak da 2 yıldan fazla olmuştu tanışalı. Ortak arkadaşlarımız vardı. Birbirimize tamamen yabancı değildik. Hayallere tutunmuştum yine. İçten içe yaşamaya devam ettiğim dövmeciden ayrılmanın acısı da bununla örtecektim. Zaten dövmeci bana uygun değildi. Uzun vadede olmazdı. Ben kendime uygun birini bulacaktım. Hem de sadece benim değil, herkesin seveceği, beğeneceği, hayranlık duyabileceği biri olacaktı bu. Bana geçmişi hatırlatmayacak, gelecek güzel günleri birlikte yaratıp paylaşacaktık. Hayatta yalnız olmayacaktım. Onun tarafından ve onun aracılığıyla da kabul görecektim. Bunları bugün düşünüp söylüyorum tabii. O zaman sorsanız aniden aşık oldum derdim. Doğum günümü takip eden günlerde önce özel günlerde çocuklarına hediye almak gibi düzenli bir alışkanlığı olmayan babam ne istersin diye sormuştu. Normalde yük olmamak, kendimi borçlu hissetmemek için bir şey istemem derdim ama öyle yapmadım. Güneş gözlüğü istedim babamdan. Bir hafta sonra babam, kardeşim ve ben Kadıköy'e indik gözlük bakmaya. Yolda babamın eski bir tanıdığı olan bir müteahhitle karşılaştık. Bana sen ne iş yapıyorsun diye sordu. İletişim okuduğumu, iş aradığımı söyledim. O da bana bir radyo kurmayı planladığını, işlerini yoluna koyar koymaz bu işe odaklanacağını söyleyip telefon numaramı aldı. Bekledim ama arayan soran olmadı sonrasında. Başka bir iş bulamadığımdan Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahne makyajı kursuna başladım. Okula zaten düzenli gitmediğimden haftada 3 akşam olan bu kursu da idare ederim. Öğrenebilirsem belki bir iş kapısı açar, en olmadı bir şey daha öğrenmiş olurum diye düşünüyordum. Kurstaki en genç katılımcı bendim. Benden sonraki en genç kişi en az 25-30 yaş büyüktü benden. Hem ortamdan çok sıkıldım hem de bir sürü makyaj malzemesi istedi hoca. Ona da bütçe ayırmak istemedim ve başladığım bir işi daha düzgünce denemeden bırakmış oldum. Aynı zamanlarda çok ünlü bir ressamın asistan aradığını gördüm. Sevinçten uçarak başvurdum. Geri dönüş yaptılar. Bir iki güne mülakata çağıracaklarını söylediler ama arayan soran olmadı. Çalışmadan, iş bulamadan geçirdiğim 4. aya girmek üzereydim. Okulu ara sıra derslere girerek idare ediyor, sınavları veriyordum. Devlet Üniversitesi'nde öğrendiklerim de bende büyük bir aydınlanma yaratmıyordu. İletişimin temellerini 2 yıllık okuldayken öğrendiğimden bir tek iletişim hukuku gibi derslere iyi bir hoca gelip ders anlattığında ya da televizyonlara da çıkan bir tarih profesörünün dersleri ilgimi çekiyordu. Sonuç olarak çok çalışıp okula gitmeden planlı programlı olursam okulu bitirebileceğimi düşünüyordum. Diş hekimliğiyle aynı kampüste olduğumuzdan ihtiyacım olduğunda randevu alıp diş bakımına gidebiliyor, yemekhanede 1 lira 25 kuruşa yemek yiyebiliyordum. Yani Devlet Üniversitesi'ne gitmek için yol parasından çok da fazlasına ihtiyacım olmuyordu. Üstüne böyle başka avantajları da vardı. Kayseri'li arkadaşımla Nişantaşı'ndaki kampüsten çıkıp Beşiktaş'a yürüyor, vapurla Kadıköy'e geçtikten sonra evlere dağılıyorduk. Nişantaşı'nda okusam da okul civarında gittiğimiz bir iki yer hariç ne kafelerini ne restoranlarını bilmiyordum. Yolumuzun üstünde yanından geçtiğimiz yerlerden ibaretti buralar. Aktivite olarak zaman zaman gidip Peri'de kalıyor, onunla zaman geçiriyordum. Renkli bir insandı. Hiç kimse de görmediğim kadar açıktı kendiyle ilgili. Karşısındakini de açık olmaya teşvik ediyordu. Düşündüklerini saklamıyordu. Kendine az köşeleri vardı ama özgürlükçüydü. Ne zaman fikir istesem can kulağıyla dinleyip fikirlerini söylüyordu. O anlattığında ben de onu dinliyordum. Arkadaşlığından keyif alıyordum. Sinema Paradiso, Frances Ha, Thelma & Louise gibi filmleri ondan öğrendim. Konuşma terapisti olan ev arkadaşı, sonradan tanıştığım grafiker olan başka bir arkadaşı ve Peri, üçü de kendi ayakları üstünde duran, kendi düzenleri olan kadınlardı. İlham oluyorlardı bana. Her ne kadar hayatıma giren çıkan insanlar olsa da, hiç kimse olmadığında platonik olarak birilerine aşık olsam da, gelecekte kapılarımı kapatıp yalnız yaşadığımı hayal ediyordum hep. Kimseden hiçbir şey istemeden, madden ve manen kendine yetebilen bir insan olmayı, olduğum ya da olmadığım kişi için sürekli tetikte olarak yaşamaktan böylece kurtulmayı arzuluyordum. Bir de hep lisedeki sevgilimin Yonca'dan eklediğim eski kız arkadaşı diye bahsettim ama kendisinden bahsetmeye devam edeceğim ilerleyen bölümlerde de, o yüzden ona da bir isim verelim, Ege diyelim. Ege artık 6 senelik yakın arkadaşım olmuştu 2012 senesine geldiğimizde. Kimin hayatımıza ne sebeple girdiğini, sonrasında ne kapılar açmamıza, ne aydınlanmalar yaşamamıza sebep olacağını, hayatımıza ne katıp hayatımızdan ne götüreceğini bilemiyoruz. O saçma sapan ergenlik macerasından yakın bir kız arkadaş kalmıştı bana. Ege, hayatta korkuları olduğunu bildiğim ilk ve tek insandı o zamana kadar. Metroya binmekten korkuyordu mesela ama motor kullanabiliyordu. Bu tezatı da, metroya binmekten korkmayı da almıyordu 22 yaşındaki aklım. Cesur bir insandı Ege. Nasıl olur da metroya binmekten korkabilirdi ki? Kötü bir dönemindeyse eğer ve kötü bir şey yaşadıysa panik atak geçirebiliyordu. Yanında olmaya, destek olmaya çalışsam da hissettiklerini anlamıyordum. İnsan nasıl olur da gerçek dışı korkularını susturamazdı? Aklım almıyordu. Kendimi, hayatı ve insanları anlamaya çalışarak, anladığımı sanarak, eksik olduğunu fark ederek, sonunda bunun bitmeyen bir yolculuk olduğuna ikna olarak devam ediyordum yola. Farklı insanlara, farklı yaşamlara ilgiliydim. Nihayet yakınlık kurabildiğim insanlar da vardı hayatımda. Gerisi de zamanla yoluna girecekti. Nermin Yıldırım'ın Misafir kitabında şöyle bir söz geçer. Sevdikleri tarafından yeterince sevilmemek insanı sahiden de zor sevilir kılıyor bazen. Buna katılıyorum ben. Sevilmemeye alışmış, karşı tarafa istediklerini verdiği ölçüde onay alabilmeye alışmış insanlar sonuç olarak sevilmemeyi bekledikleri için ona uygun davranıyor olabilir mi? Sorusu geliyor aklıma. 2011 sonbaharından 2012 ilkbaharına gelmiş olduk böylece. Hepimizin hayat yolculuğu, yaptığımız seçimler, eksiklerimiz, tamamlamaya çalıştıklarımız, arzularımız, yeteneklerimiz, baş etme mekanizmalarımız farklı birbirinden. Ben önüme serilmemiş, bana bir opsiyon olarak sunulmamış, belki henüz varlığından bile haberimin olmadığı ihtimallerin peşindeydim. Hayalperesttim, ideallerim vardı, hayallerim vardı, hala da var. Hayatımın çoğunu bir yandan kendime uygun tercihler yapmaya, diğer yandan kabul görmeye çalışarak geçirdim. O zamanlar fark etmedim ama ayağım kendi eksiklerime ve kusurlarıma dolanmış sık sık. Vezir olma hevesiyle kendimi rezil etmişim zaman zaman. Değer görmek için kendimi değersizleştirmişim. Bu sözlerimi unutmayın. Bir sonraki bölümde anlattığım hikayeyi dinlerken hatırlayın. Bir bölümü daha metin üstünden okuyarak değil konuşarak tamamlamak istiyorum. Öncelikle bu kadar kişisel bir hikayede, özellikle bu bölümde aralarda kendinizi bulduğunuz oldu mu, size hitap eden tarafları oldu mu bilmiyorum. Öyle olduğunu umuyorum. Öyle değilse bile benim bunları anlatmam gerekiyor her zaman söylediğim gibi. Ve bu en çok bocaladığım, en çok hata yaptığım, en çok kapılar açtığım, yüzüme kapandığı, düştüğüm, yıprandığım, yıprandığımı fark edemediğim yıllar üstüne düşünmek ve bunları aktarmak gerçekten kolay değil benim açımdan. Anlatırken, üstüne düşünürken bazen gerçekten içim sıkılıyor. Ama anlatmaya devam etmem gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunun yanında ülkemizde çok önemli bir seçim bekliyor pazar günü ve benim aklım fikrim orada. Başka bir şey düşünemez haldeyim. Bu bölümü de yalnızca seçimi düşünürken yapmaya çalıştım. Umutluyum, bir yandan endişeliyim ama umudumu korumaya çalışıyorum. Umuyorum bir sonraki bölümde daha aydınlık, daha güzel günlerde daha rahatça konuşabildiğim bir bölüm hazırlarım. Öyle buluşuruz. Aydınlık günlerde görüşürüz. Umarım öyle olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.